Ayrım 4.
İlk girişimim akşamın 7'sindeydi ve cebimde 4 şilin vardı. Yalnız böylelikle affı söz konusu olmayacak bir hata yapmıştım. İlk hatam buraya müracaat eden kişinin meteliksiz olmasının gerektiği üzerineydi. Yani gerçekten yardıma muhtaç olduğunu ispat etmesi gerekiyordu. Değil 4 şilin, 4 meteliği bile olsa geri çevrilmesine yeterdi. İkincisi ise saat 7'de başvurmamdan doğuyordu ve yoksul bir adamın başvurması için oldukça geçti. Bu arada geçici yatakhanelerin ne olduğunu açıklamamda yarar var. Saf ve terbiyeli kişiler için gerekli bu. Evsiz, yataksız ve parasız kişilerin şansları iyi giderse geceyi geçici bir yatakta geçirecekleri bir yerdir burası ve bu süre içinde kemikler bir hayli dinlendirilmiş olur. Sabahsa geçirdiği gece nedeniyle girdiği borçları ödemek zorundadır. İkinci denememe çok iyi koşullarda başladım. Yanımda o sosyalist arkadaşımla bir başka meteliksiz arkadaşım vardı. Unutmadan söyleyeyim, cebimde de 3 metelik. Whitechapel yöresindeki bir düşkünler evine götürdüler beni. Bir süre kapısını gözledim. Kadınlı erkekli büyük bir kalabalık toplanmıştı önüne. İtiraf etmeliyim ki bu durum cesaretimi silip götürdü. Dişçide sırasını bekleyen küçük bir çocuk gibiydim. İçimden buradan ayrılmak için bir dolu nedenler geçirirken, düşündüklerimin yüzüme yansımışlığından olacak arkadaşlarımdan biri cesaretlendirdi beni. Korkma, başaracaksın. Elbette başarılı olacaktım. Tam bu sırada aklıma cebimdeki 3 metelik geldi. Bu sefiller sürüsü içinde 3 metelik büyük bir servet sayılabilirdi. Bu nedenle kalbim çarpa çarpa cebimdeki 3 meteliği boşaltıp arkadaşlarımla vedalaştıktan sonra yolu geçip sıraya girdim. Acıklı bir kalabalıktı ve ben bunun böylesine keder verici olduğunu o ana kadar düşlememiştim. Yanımda kısa boylu yapılı bir adam vardı. Sağlam ve yürekliydi. Uzun yıllar güneşin ve rüzgarın kararttığı, kırışıklaşmış yüzünden anlaşılacağı gibi eski bir denizciydi bu yaşlı ama sağlam adam. Tam o sırada Kipling'in Galley Tutsağı adlı şiirinden birkaç dize geldi aklıma. Omuzundaki yanık ve şakırdayan çeliğin açtığı yaralarla, kırbaç izleri ve iyileşmeyen yaralarla, güneşin, tuzlu suyun zayıflattığı gözlerimle ödendi tüm hizmetlerimin karşılığı. Bu kuşkularımın ve anımsadığım dizelerin doğruluğunu sizler de öğreneceksiniz. Bir ara buna daha fazla dayanmama imkan yok diye yakındı öteki yanımdaki adam. Kalın ve büyük bir cam kıracağım. Böylelikle 14 gün yemiş olurum. O zaman hiç korkmadan yatacak bir yerim olduğu gibi oranın yemekleri burada verilenden 1000 kat daha iyidir. Ama galiba o eski yürekliliğimi yitirmeye başladım dedi bir süre sustuktan sonra. Sonra 2 gecedir sokaktayım diye sürdürdü konuşmasını. Önceki gece iliklerime kadar ıslandım. Yaşlıyım ve artık dayanamayacağımı hissediyorum. Bir sokaktan leşimi kaldıracaklardır. Ardından büyük bir heyecanla benden yana dönerek, ''Genç delikanlı, sakın yaşlanmana fırsat verme. Gençken ölmenin bir çaresini bul. Yoksa senin de varacağın benim durumum olur. Doğruyu söylediğime inanabilirsin. 87 yaşımı doldurdum ve vatanıma gerçekten hizmet ettim. Gel gör ki iyi yönetimimden dolayı koluma takılan 3 şeritle verilen Victoria madalyasından geriye şimdiki ben kaldım. Keşke ölmüş olsaydım. O kepaze ölüm bana gelmekte, o denli yavaş hareket ediyor ki. Gözlerime yaşlar dolmuştu ama ağlamama fırsat kalmadan, o yanındaki adamın teselli etmesini beklemeden eski bir denizci şarkısını söylemeye başladı. Sanki yaşanan dünyada insanın yüreğini karartacak bir şey yokmuş gibiydi. 2 gece boyu sokaklarda sürüklenip bu kuyruğa tıkıldığında beni biraz olsun cesaretlendirmek için aşağıdaki öyküyü anlatıyordu. Daha çocuk sayılabilecek yaşta donanmaya katılmış ve 40 yılı aşkın bir zaman hizmetini sürdürmüştü. Limanlar, adlar, tarihler, görevler, savaşlar sel gibi dökülüyordu. Ama yoksullar evinin kapısında cebimden defterimi çıkarıp tüm bu anlattıklarını noktalayamadığım için hepsini anımsayabilmemi bekleyemezsiniz. kendi deyimiyle 1. Çin Savaşı'na katılmış, başından sonuna kadar savaşmıştı. Sonra Doğu Hint Kumpanyası'na girmiş, 10 yıl Hindistan'da yaşamıştı. Ayrıldıktan bir süre sonra isyanla birlikte İngiliz donanmasıyla yeniden dönmüştü Hindistan'a. Birmanya ve Kırım savaşlarına katıldığı gibi daha bir dolu görev yapmıştı İngiltere için. Bir gün bir şey olmuştu. Çok küçük şeydi ve nedenini hatırlamıyordu. Belki teğmenin kahvesi iyi değildi ya da geç yatmış olabilirdi. Alacaklıları da sıkıştırmış olabileceği gibi komutanından azar işitmiş de olabilirdi. Nedeni ne olursa olsun teğmeni o gün çok sinirliymiş ve bizim denizci de öteki arkadaşlarıyla birlikte ön güvertede bir şeyler düzeltiyormuş. Dikkat etmenin sırası. 40 yıldan fazla ülkesine hizmet etmiş, gösterdiği çaba, yönetimi nedeniyle kendisine 3 sırma takılmış ve savaştaki yararlılıklarıyla Victoria madalyasını hak etmiş. Yani onun bütünüyle kötü bir denizci olmasına imkan yok. Ama gelin görün ki o gün teğmen çok sinirliymiş ve kendisine o bilinen sözcüklerden birisiyle hakaret etmiş, onu aşağılamış. İçine anasını da karıştıran bir aşağılamaymış bu ve bizim denizci arkadaşlarıyla birlikte çocukluk günlerim verdiği söze uygun olarak kendisine bu söz söylenince elindeki demir çubuğu indirmiş kafasına. Biz gelin öykünün devamını onun ağzından dinleyelim. Ne yaptığımın farkına varmıştım. Yönetmelik ezberimdeydi. O zaman kendime Jack senin işin bitik yavrum dedim. İşi bitirmek için de hemen atladım denize. Nasılsa olan olmuştu artık ve işimi bitirmeliydim. Kararım kesindi. Kurtuluş yoktu, ikimiz birden boğulacaktık. Bu işi bitirmek üzereyken sancak gemisinin filikası yanımızdan geçiyordu ve biz o dövüş içinde suyun yüzeyine çıkmıştık. Adamı tutmuş elimden geldiğince yumrukluyordum. Bu da işimin bitirilmesine yetti. Eğer o anda kalkıp denize düşmüştü de kurtarıyordum deseydim, ömrü billah ispat edemezdim tersini. Olayı Divan-ı Harp izlemiş. Bunu tam olarak söyleyemeyeceğim. Bir başka yargı organı da olabilir bu. Denizcilerin yargılandıkları yer neresiyse orası işte. Yargılamışlar ve mahkum etmişler. Bu hükmü sözcük sözcük ezberliyor ve belki kendi kendine binlerce kez iğneliyor. Her zaman disiplinli ve kibar olmayan bir subaya karşı yapılan bu eylemin cezası şöyle. Rütbesinin geriye alınarak bahriye erliğine indirilmesine, emeklilik haklarının kaldırılmasına, bütün armağan ve ikramiyelerden mahrum edilmesine, Victoria madalyasının alınmasına, donanmadan iyi bir denizci kaydıyla atılmasına, bu kayıt çok önemliydi, 50 kırbaç yemesine ve 2 yıl hapsine. Keşke o gün boğulsaydım Tanrım, o gün canımı alsaydın diye bitirdi sözlerini. Kuyruk ilerlemiş ve köşeyi dönmüştük. Az sonra yoksulların içeriye alındıkları kapı göründü. Tam bu sırada bir şeyi daha öğrendim. Günlerden çarşambaydı ve biz ancak cuma günü dışarıya bırakılacaktık. Ötesi de var. Siz sigara tiryakileri şimdi kulak verin bana. İçeriye sigara ve tütün sokmamız kesinlikle yasaklanmıştı. Girerken tütünlerimizi teslim edecektik. Dediklerince kimi zaman bu tütünler geri veriliyormuş ama çoğunlukta ortadan kaldırılması yoluna gidilirmiş. Bu arada yaşlı savaşçı bana bir ders verdi. Kesesinden tütünü bir kağıda koyup yassılaştırdıktan sonra çorabının altına yerleştirdi ve ayakkabısını giydi. Tütüne alışıkların iyi bildikleri gibi tütünsüz geçen 48 saat işkenceyle geçmiş gibidir. Kuyruk içeriye giren oldukça yeniden ağır ağır hareket ediyor ve bizler kapıya yaklaşıyorduk. Bir ara ızgaranın üzerine geldiğimizde yaşlı denizci altımızda beliren adama sordu. Kaç kişiye daha ihtiyaçları var? 24. Heyecanla önümüzdekileri saydık. Tam 34 kişi vardı. Çevremdekilerin yüzlerine bir düş kırıklığı çöktü. Aç ve parasız olarak bir koca geceyi dışarıda geçirmek hiç de kolay değildir. Oysa biz hala umutluyduk ve kapının dışında 10 kişi kaldığında bizi dolu diyerek geri çevirdiler. 87 yaşındaki yaşlı adamcağız topuklarının üzerinde sert bir biçimde dönerek geceyi geçirecek başka bir yer aramaya gitti. yoksul yatakhanelerine ilişkin bilgisi olan iki adamla nereye gidebileceğimizi konuştum. 10 mil kadar ötedeki Poplar Düşkünler Evi'ne gidilmesine karar verildi ve yola koyulduk. Tam köşeyi dönerken yanımdakilerden biri, "Oysa bugün benim içeriye girmem gerekirdi. Saat 1'de kuyruk yeni yeni başlamışken geldim. Bunların hepsi orospu çocuğu. Hemen her gece aynı kişileri alıyorlar." 8. Arabacıyla marangoz. Sivri çene sakalıyla arabacıyı, bu sakalını dışta bırakırsak pırıl pırıl tıraşıyla, eğer Amerika'da olsaydım çiftçiden işçiye her meslekten birisi olarak düşünebilirdim. Ama marangoza gelince onu kuşkusuz tanıyabilirdim. Her halinden belli oluyordu mesleği. Zayıftı, yorgun görünüşlüydü. Dikkatli gözleri ve onca yıllık meslek yaşamında kullandığı aletleriyle kabalaşmış elleri vardı. Her ikisinin de içinde bulunduğu ortak güçlük şuydu. Çok yaşlanmış olmaları ve çocuklarının onlara bakacak yerde onlardan önce ölmüş olmalarıydı. Genç işçiler tarafından işleri ellerinden alınmıştı. Bu iki adamla birlikte Whitechapel Düşkünler Evi'nden geri çevrilmiştik. Şimdi ise Poplar Yoksullar Evi'ne doğru yol almadaydık. Fazlaca şansımızın olduğu söylenemezdi. Ya Poplar'da kalabilecek ya da geceyi sokaklarda geçirecektik. İkisi de yatağı özlemişti ve yine ikisi de kendi deyişleriyle göçmek üzereydiler. 58 yaşındaki arabacı son 3 geceyi sokaklarda geçirmişti. 60 yaşındaki ötekinin geçirdiği gece sayısı ise 5'ti. Ey siz kanlı, etli ve her gece bembeyaz çarşafların sizleri beklediğini bilenler! Sizlere Londra'nın sokaklarında gecelemenin ne mene bir şey olduğunu nasıl anlatabilirim? Eğer başınızdan böylesi bir şey geçmemişse bir şey anlamanız çok güç olacaktır. Evet, bir gün bir şeyler olup da geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalırsanız, doğudan güneşin yükselişine kadar geçirdiğiniz saatler size onlarca yıl geçmişçesine güç gelirdi. Haykıracak, ağlayacak kadar üşüyüp, titrerken böylesi ızdıraba nasıl dayandığınıza şaşarsınız da. Sıralardan birine oturup dinlenmeye çalışmışsanız gözleriniz hafifçe kapanacak ve tam bu sırada bir yerlerden çıkan polis "Kımılda bakalım" diye sizi dürtecektir. Bir sıraya oturup dinlenmek yasak edilmemiştir ama yalnızca oturmak içindir. Üstelik o kadar azdır bu sıralar ve o kadar birbirinden uzak yerleştirilmiştir ki yorgunluktan tükenmiş bedeninizi düşe kalka Londra'nın uzun caddelerinde gezdirmek zorundasınızdır. Eğer dayanamayacak olur da bir kapı aralığına giriverirseniz her yerde var olan polis az sonra sizi kaldıracaktır. Onun görevi sizi oradan söküp çıkarmaktır. Yasaların gücü bunu gerektirir. Günün ilk ışıkları belirdiğinde acılarınız sonlanmıştır. Dinlenmek için evinizin yolunu tutar ve dinlenirsiniz. Artık o gece başınızdan geçenleri ölünceye dek unutmaz, dostlarınıza anlatırsınız. Giderek büyük ve kocaman bir öykü olur. Londra sokaklarında geçirdiğiniz gece, Odise'nin bitip tükenmez öyküsüdür ve siz de Homer'sinizdir sanki. Oysa benimle birlikte Poplar evine doğru yürüyen iki yoksul için bu hiç de böyle değildir. Yalnız onlar için de değil, bu gece Londra sokaklarında onlar gibi yürüyen daha en az 35 bin kadın erkek var. Ama dikkat edin ve bu geceyi tam yatacakken anımsayın. Yoksa o yumuşak yataklarınızda uykusuz bir gece geçirebilirsiniz. Yaşlıdırlar çoğu, etli ve kanlı değillerdir, kötü beslenmişlerdir. Onlar bu acımasız geceyi büyük bir serin kanlılıkla karşılamayacaklar, gün boyu karınlarını doyurmak için kırıntı peşinde koşacaklardır. Mile End Caddesi boyunca arabacı ile marangozun arasında yürüyorum. Doğu Londra'nın can damarı olan bu cadde üzerinde on binlerce insan yaşamaktadır. Bunu belirtmemin nedeni sizin az sonra anlatacaklarımı kavramanızdadır. Az önce de dediğim gibi onlarla birlikte yürüyordum ve onlar kızıp da ülkeye küfürler yağdırdıklarında ben de küfrediyordum. Üstelik korkunç bir ülkede tek başına kalmış bir çocuk gibiymişimcesineydi küfürlerim. Onları gemici olduğuma inandırmaya çalışıyordum. Paramı içki alemlerinde yemiştim. Bu arada elbiselerimi de yitirmiş, ki gemiciler için doğaldır bu, bir süre için meteliksiz kalmıştım. Yeni bir gemi aramaktaydım ve kısa bir süre sonra bulabilecektim de. Bunun içinde yoksullar evine ilişkin herhangi bir bilgim bulunmuyordu. Arabacı bizlerin hızına uymakta güçlük çekiyordu. O gün ağzına bir lokma bile koymadığını anlatmıştı. Marangozsa pardösüsünü savura savura yürüyordu. Her ikisinin gözleri yerdeydi. Bir yandan yürüyüp bir yandan konuşurken aniden eğiliyorlar ama bu arada hızlarını yitirmiyorlardı. Bir süre izmarit topladıklarını sandığımdan dikkat etmedim ama az sonra anladım her şeyi. Çamurlu, pislik içindeki kaldırımlardan portakal ve elma kabukları, üzüm salkımları topluyor ve bunları hemen yiyorlardı. Yeşil erik çekirdeklerinin kabukları kırılıyor ve içinden çıkan yeniyordu. Fasulye tanesi büyüklüğündeki ekmek kırıntıları, kararmış elma sapları. Evet, bu iki adam yerden topladıkları bunca şeyi hemen ağızlarına atıyor, çiğniyor ve yutuyorlardı. Bu olay dünyanın en büyük, en zengin ve en güçlü İngiltere'sinin başkentinde 1902 yılının 20 Ağustos'unda akşamın 6 ile 7'si arasında oluyordu. Ve bu iki adam konuşuyordu. Deli değildiler, yaşlıydılar yalnız. Ve bu iki adam kanlı bir devrimden söz ediyordu. Bir anarşist ya da fanatik gibiydiler, kimse de onları suçlayamazdı. Onların aç karınlarına karşı 3 öğün yemek yemiştim ve rahat bir yatağım vardı beni bekleyen. Oraya uzanır, felsefenin derinlerine inebilirdim. İşte şimdi ya onlarla birlikte bu akıl almaz şeyleri konuşacak ya da gidecektim yanlarından. Zavallılar, devrimleri gerçekleştirenler sizin gibi değildir. Sizler ölü toprağa kapılandığınızda Mile End boyunca yoksullar evine doğru yürürken karınlarını pis kaldırımlardan topladıklarıyla doyuran bir yığın zavallı daha devrimden söz edecektir. Genç ve yabancı olduğumdan her ikisi de bana öğütler veriyordu. Öğütleri kısa ve açıktı. Bir an önce ülkeyi terk edip gitmem üzerineydi söyledikleri. Ben de Tanrı izin verirse bunu derhal gerçekleştireceğimi, yalnızca iyi ve kibar yerlerde yaşayacağımı ve onların izime bile rastlamayacaklarını söyledim. Marangoz, gerçekte insanı isteği dışında suça zorluyorlar dedi. Benim yerimi alanlar da giderek iş bulmakta güçlük çekiyorlar. Şimdi yaşlıyım ve uyuyabilmek için geçici yatakhanelere gidiyorum. Eğer öğleden sonra 2 ya da 3'te orada olmazsam içeriye girebilme şansım yok. Sen de gördün bugün. Böylesi koşullarda ben nasıl iş arayabilirim ki? Yatakhaneye girdiğimi düşünelim. Ertesi güne kadar çıkış yok. Sonra ne olacak? Yasalar benim 10 milden yakın yatakhanelerde yatmamı yasaklıyor. Bu iş için de bütün gün yürümeliyim. Ama diyelim ki yürümedim ve iş aradım. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen günden sonra bütün gece yataksız kalacağım. Aç ve uykusuz geçireceğim geceyi. Ertesi gün iş arayacak gücü bulabilir miyim kendimde? Bir parkta uyumak zorundayım bu durumda. Spitalfield'deki kilisenin bahçesi hala aklımdaydı. Sonra yiyecek bir şeyler aramak en büyük çabam olacak. Arabacı, buralarda bir gümrük kapısı olacak diyerek konuşmayı devraldı. Yük taşıdığım zamanlar onlara vergi öderdim. Bir süre için konuşmaya ara vermiş olan marangoz sürdürdü konuşmasını. İki gün içinde yalnızca 3 metreliklik çörek yedim. İkisini dün, birisini bugün. Arabacıysa, ben hiçbir şey yemedim bugün, bitkinim. Bacaklarımsa kötü bir şekilde ağrıyor. Marangoz, çivinin çörekleri öylesine katı ki, insan ancak koca bir bardak suyla yiyebiliyor, diye bilgi verircesine konuştu. Kendisine çivinin ne demek olduğunu sorduğumda, yoksullar evi, argosunu söyledim az önce diye yanıtladı. Ben de eğer çiviye girebilecek olursam ne yapacağımı sordum. İkisi birden bir yığın bilgi verdi bana. Girişte soğuk banyodan sonra 180 gramlık bir kase yulaf ezmesi vereceklermiş. Ben bir de şeker, süt ve gümüş kaşık diye alay ettim. Hiç üzülme sen, adama tuzdan başka bir şey vermezler. Üstelik kaşık bile verilmeyen yerler vardır. Kaseyi kafana dikip yulaf ezmesini yersin. Arabacı, Acne'deki yulaf ezmesi iyidir. Marangoz, gerçekten güzeldir diye destekledi. Doğu yakasındaki St. George'da sulu un verirler. Marangoz buna baş sallamakla yetindi. Yoksul evlerinin hepsini denemişti. Peki sonra diye sordum. Bana verilen açıklamada hemen yatacağımı öğrendim. Sabah kaldırırlar. elini yüzünü yıkarsın, yine yulaf ezmesi verirler dediyse de arabacı, her zaman aynı miktarda vermezler diyerek arkadaşının söylediklerini düzeltti. Vermezler, üstelik ekşimiştir ezme. İlkin yiyemiyordum bunları ama şimdi alıştım. Kendiminkilerden başka veren olursa onlarınkini de yerim. Arabacı, ben 3 kişinin hakkını yiyebilirim. Daha sonra? Sonra göreve. Ya Arap sabunuyla yerleri silersin ya da taş kırarsın. Atölyelerden üst tüpü toplamak da var. Benim taş kırma sorunum yok. 60'ı aştım. Sense gençsin, sana kırdırırlar. Arabacı ise, benim hiç hoşlanmadığım şey yere yığılıp üst tüpü toplamak. Kapıyı da kaparlar arkandan ve sen kendini hapishanede sanırsın. Peki ya akşamdan sonra bütün bunları reddedersem ne olur? 2 kez hayır dersen içeriye atarlar. Ama sen sakın böyle bir şey yapayım deme. Marangoz söylemişti bunları. Ardından kaldığı yerden sürdürdü. Öğle yemeğinde 50 gram peynir, ekmek ve su verirler. Sonra her zamanki gibi işini bitirir ve yatarsın. Ertesi sabahsa eğer işini tamamlamışsan salarlar. Yoksa işini bitirmen gerekir. Mile End'den ayrılalı oldukça olmuştu. Bir yığın karanlık ve kasvetli sokaklardan geçip yoksullar evine varmıştık. Duvarın önünde mendillerimizi yere sererek sahip olduğumuz birkaç şeyi koyduk içine. Yalnız yeterince tütün çoraplara sokulmuştu. Kurşunileşmiş gökyüzünün altında soğuktan titreyerek bekleştik. Yoksullar evinin kapısına toplanmış, unutulmuş zavallılardık. Yanımızdan 3 kız geçti ve içlerinden biri bana acıyarak baktı. Başımı çevirdiğimde beni izlemekte olduğunu gördüm. Ötekileri fark etmemişti bile. Hey Tanrım! Genç ve güçlü bana acıyordu da yanımdaki yaşlı ve güçsüzlere acımıyordu. O bir genç kadındı, bense genç bir erkek. Acaba hangi cinsel duyguları tahrik olarak onu bana acımaya zorlamıştı? Yaşlılara acımak alışılagelmiş bir iştir ve bu nedenle genç kadın ayırıcı bir şekilde benimle ilgilenmişti. Oysa bu acımayı hak etmeyen tek kişi bendim çevrede. Aklanmış saçlar gerektiğince saygı görmüyor Londra'da. Kapının bir yanında zil, öte yanında düğme vardı. Arabacı bana zili çal dedi. Herhangi birisinin kapısını çalarcasına ipi çekip kapıyı çaldım. Haykırdı birden. Aman Tanrım, hafifçe çalmalıydın.